Ayrım 28, sayfa 320, bölüm 23, yeniden doğuş. Hayatta en önemli olan kaç savaşta yenildiğin değildir. Önemli olan kaç yenilgiden sonra yeniden doğrulabildiğindir. Bir de yenilgilerinden ne kadar ders alabildiğin. Bir an hayatı boyunca defalarca doğruldu yenilgilerinden. Her yangının külünden daha güçlü doğdu. Her dönüşü daha görkemli oldu. 1992 Güneydoğu'da terörün tırmanışına geçtiği yıldı. Bir önceki yıl yeni meclisin açılışından Kürt kökenli milletvekillerinden bazılarının Kürtçe yemin etmesi olayı yaratmış, Ankara'da başlayan gerilim dalga dalga bütün ülkeyi kuşatmıştı. Kanlı eylemler büyük kentlere yayılıyor, alışveriş merkezlerinde, kapalı çarşıda, Fenerbahçe ordu evinde bombalar patlıyordu. Nevruz yaklaştıkça gerginlik artıyordu. O günlerde Sovyetler Birliği tarihe karışmıştı, dünyada kartlar yeniden dağıtılıyordu. Ancak Türkiye bunları görecek halde değildi. Kendi derdine düşmüş, içine kapanmıştı. Bir an elindeki kartları yeniden dağıtmaya, yediği darbeleri ayağa kalkmaya çalışıyordu. Hem markayı hem ekibi korumak hem de unutulmamak, sahnede kalmak için yepyeni mecralarda yeniden ortaya çıkmak zorundaydı. Milliyetten ayrılmayı düşündüğü günlerde Zafer Mutlu kendisini arayıp sabaha davet etmişti. İstifa kararı alınca Mutlu'yu aradı. Geliyorum ben dedi. Yeni yuvası sabahtı. Artık Milliyet'te rakip bir gazete yazacaktı. Çevresine çok iyi bir transfer teklifi aldığını, maaşını katladığını söyledi ama gerçek bu değildi. Normalde büyük transfer parası alabilecekken koşullar gereği kısmi bir maaş artışına razı olmuştu. Ancak sabahla kan uyuşmazlığı yaşayacağını en baştan hissediyordu. Bu bir transferden çok sığınmaya benziyordu. Televizyona gelince orada da şans ve imdadına koşmuştu. TRT tekelinin yıkıldığı, özel kanalların açıldığı bir dönem başlıyordu. O günlerde bir anda Nuri Çalakoğlu aradı. Erol Aksoy, Dinç Bilgin ve Haldinç Mavi ortaklığında kurulan bir şirketle o güne kadar tek özel televizyon olan Interstar'a rakip bir kanal hazırlığındaydılar. 1 Mart 1992'de yayına gireceklerdi. Kanalın başına Günleri Civoğlu getirilmişti. Program bölümünü yöneten eski TRT yöneticisi Faruk Bayhan, bana Uğur Dündar ile Mehmet Ali bir anda alın, bir de eski Kemal Sunal filmlerin verin yeter demişti. Show TV'nin kapıları bir anda açılmıştı. O sıra bir an Interstar'la görüşüyor ancak 32. güne biçtiği yüksek fiyat ve yeni belgesel önerileriyle pahalılaşan paket nedeniyle anlaşamıyordu. Şovdan gelen teklifi hemen kabul etti. 32. gün yere düşmüş bir cevher gibi kıymetinden bir şey kaybetmemişti ama eskisi kadar pahalı da değildi. Bir an en azından iktidar baskısıyla uğraşmayacağız, daha rahat koşullarda çalışacağız diye düşünüyordu. Yanılıyordu. Bu kez de hükümetin doğrudan baskısının yerini banka sahibi patronların bedel ödeme korkusu alacaktı. Üstelik şimdi başlarında bir de reyting belası vardı. Tek kanallı TRT'deki ne göstersek izlerine devre bitmiş, piyasaya bir izlenme yarışı başlamıştı. Pılıyı pırtıyı çoluk çocuğu toplayıp göç eden büyük aşiretler gibi taşındı Kör TV'ye. Transfer olduğumuz kanalın binası Nuru Osmaniye Caddesi'ndeki bir apartmandı. Programın stüdyo çekimleri binanın arka bahçesine kurulan bir çadırda yapılacaktı. TRT'de sahip olduğumuz olanaklarla kıyaslanınca attan inip eşeğe bindik diye düşünüyorduk ister istemez. Yeni kanaldaki yeni yayın yönü dönemini hazırlanırken Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi diye bilinen 32. günün pencerelerini Türkiye'de açmaya karar vermiştik. Bir an Türkiye'ye dönmüştü. Memleket meseleleri ister istemez daha yoğun bir şekilde ilgi alanına gelecekti. Ve dışarıdan gelen biri olarak yaşanan sorunlara çok daha farklı, cesur bir açıdan bakabilecekti. 32. gün artık 15'te bir ekrana gelecek, bir programda dünyanın bir sonrakine Türkiye'nin olaylarını işleyecekti. Ben ağırlıklı 32. gün Türkiye ile ilgilenecektim. 1992 başında İstanbul'da ortak bir basın toplantısı yaparak bu kararı ve yeni belgesel projelerimizi açıkladık. Tabii bu yeni içeriğe uygun bir yeni yapılanma ekip gerekecekti. 32. günde bir kan değişimi yaşandı o ara. Programı o güne dek başarıyla sırtlayan Mustafa Ünlü ile Ali Yandım ayrıldı. Ekip yeni isimlerle takviye edildi. Bir an İstanbul Milliyet'ten Deniz Arman'ı çağırdı. Ben TRT'den Çiğdem Ana'da kanca attım. Basın yayın yüksek okulunda Bülent Çaplı ile verdiğimiz televizyon haberciliği dersinin parlak öğrencilerinden Cüneyt Özdemir'i yanımıza aldık. Programın bütün görsel tasarımını yine İstanbul'dan transfer Nihat Özcan'a teslim ettik. Gazeteci ağabeyim, komşum Erbil Tuşalp'e danışmanlık teklif ettik. Bir an TRT'ye olan borcunu temizlemiş, başına gelenlerden aldığı dersle Bir TV adlı bir şirket kurmuş, prodüksiyonu o şirket üzerinden yürütmeye başlamıştı. Eşim Dilek, bir andın isteği üzerine 32. günün başına dert açan mali operasyonu toparlamak üzere prodüksiyonun başına geçti. Yanına da yine yıllarca 32. gün emek verecek Nazan Ganzer'e gezeri aldı. Yeni kadro bir süre Güvenlik Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde çalıştı. Sonra Ankara Tandoğan'da Anıtkabir'in hemen yanı başında bahçe içinde çift katlı çok güzel bir binada gıcır gıcır kameralar ve montaj makineleriyle işbaşı yaptı. İlk günkü heyecanı duyuyorduk. Her şeye en baştan başlayarak 32. günü yeniden zirveye taşıyacaktık. Show TV 1 Mart 1992 Pazar günü yayına başladı. Ertesi gün saat 20.25'te 32. günün özel kanaldaki ilk programı yayına girdi. Bu 32. gün dünya bölümüydü. İran Yunanistan Başbakanı Konstantinos Mitsotakis ile görüşmüştü. 32. gün ekranlara güçlü bir dönüş yapmış, ilk programdan büyük ses getirmişti. Ama esas büyük balık ertesi hafta oltaya vurdu. Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand 13 Nisan'da Türkiye'ye gelecekti. Gelmeden önce bir televizyona, bir gazeteye demeç verecekti. TRT dahil herkes bu röportajın peşindeydi. Mitterrand 3 yıldır bu randevu için uğraşıyordu ancak pek umudu kalmamıştı. Resim. Mehmet Ali Birand'ı 32. günün yeni ekibiyle beraber görüyoruz. Hepsi ayaktalar. Mehmet Ali Birand oturuyor. Bir masanın arkasındalar. TRT davası başlamıştı. Yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan bir gazeteciyle konuşturmazlar herhalde diye düşünüyordu. Ancak bir sabah Ankara'daki Fransız Büyükelçisi arayıp bir anda beklediği müjdeyi verdi. Bütün başvuruları Paris'e ilettik. Sizi seçtiler. Bir anda dünyanın en güzel mevzisi gibi gelen iki cümleydi bu. Paris'ten yollanan bir hayat öpücüğüydü. Bütün randevuları TRT sayesinde alıyor. Diyenlere de itibarı sıfırlandı. Gazeteciliği bitti diyenlere de mahcup edecek bir ödüldü. Yazılı basın adına seçilen Ertuğrul Göztürk'le birlikte Elize Sarayı'na gittiler. Ancak Cumhurbaşkanı'ndan önce danışmanlarla görüştürüldüler. Mitterrand'ın kurmayları Cumhurbaşkanı'na sorulacak soruları bilmek istiyordu. Birant iki olarak veremeyeceğini söyledi. O zaman röportaj yapamazsınız cevabını aldı. Fena halde bozulmuştu. Bu röportajdan vazgeçemezdi ama soruları önceden verip danışıklı bir röportajla razı olamazdı. Değineceği konu başlıklarını vermeye razı oldu. Danışmanlar ısrarla vermediği başlıkları soruyorlardı. Kürt sorununu soracak mısınız? Madame Mitterrand'la ilgili soru soracak mısınız? Elbette soracaktı ama bunları söylerse vazgeçmelerinden korkuyordu. Söylemeyip röportaj sırasında emri vaki yapmak ise daha da kötü olurdu. Evet soracağım dedi. Danışmanlar soğuk bir tonla o halde kusura bakmayın. Bu söyleşiyi size veremeyiz dediler. Birant öfkelendi ve karşı atağa geçti. Zaten bu soruları soramayacaksam söyleşi yapmanın bir anlamı yok. Fransız Cumhurbaşkanı ile havadan sudan konuşamam. Bütün Türkiye'nin söyleyeceklerini bekliyorum. Bu çıkışıyla işe yaradı. Şaşıran kurmaylar ertesi güne kadar beklemesine söyleyip gitti. Birant'a o gün 10 gün gibi gelen 10 saatin sonunda müjde geldi. Monsieur Birant, başkan sorularınızı kabul etti. Sizi bekliyor. Uçarak saraya gitti Birant. Kameralar kurulduktan sonra Mitterrand neşeyle içeri girdi. Kim beni ameliyat edecek diye sordu. Birant da el sıkıştı. Sizin hakkınızda koca bir dosya dolusu metni okudum dedi. O günlerin psikolojisinde hiçbir şey bir anda daha iyi gelemezdi. Mitterrand o gün çok güzel bir söyleşi verdi. Cumhurbaşkanı Özal yayından sonra bir anda arayıp kutladı. Sana kızarım ama bu ülke için yaptıklarını inkar edemem doğrusu dedi. Ardından bir ödül daha geldi. Fransızlar Türk-Fransız ilişkilerine yaptığı katkıdan dolayı bir anda Chevalier des Arts des Lettres unvanı verdi. Birant törene en yakınlarını, Galatasaray Lisesi'nin arkadaşlarını, kendisine güvenip destek olmaya davet etti. Hepsinin huzurunda sanat şövalyesi madalyasını aldı. O gün mutluluktan uçuyordu. Adeta sizi mahcup etmedim der gibiydi. Törenden sonra Behbi Koç yaptığı yatırımın sonucunu görmüş bir iş adamı gibi yanına geldi. Seninle gurur duyuyorum. Hak etmiştin. Her şeyi boş ver. Sen en iyi bildiğin işi yaptın. O günlerde Uğur Mumcu eski gazetesi Milliyet'te Birant dosyasını yazmaya devam ediyordu. Birant okurken acı acı güldü. Behbi Koç'un tavsiyesine uydu. İşe koyuldu. Sayfalardır okumakta olduklarınızı yaşamış bir kişi başına bu belaları, başta Öcalan röportajı olmak üzere aykırı yayıncılık kutusunun aşkını düşünüyorsa ne yapar? Vazgeçer ya da en azından bir süre frene basar değil mi? Hayır. Bir anın ilk 32. gün için hazırladığı dosya Abdullah Öcalan röportajı oldu. Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Faruk Elşaray ile röportaja gitmişti. Şeytan döktü. Öcalan'a Almanya üzerinden haber yolladı. Başkan Şam'da sizi bekliyor diye haber geldi. Mayınlı bir tarlada inadına mayının olduğu yere doğru yürüyordu. Şuuru yapma dese de gazetecilik ihtirasına mani olamıyordu. Yine PKK'lılar eşliğinde Şam'ın dış mahallelerinde 3 katlı bir apartmana götürüldü. En üst kattaki dairede kendisini Öcalan bekliyordu. Bir anda hoş geldin, senin başına epey iş açtık diye karşıladı. Milliyet röportajından sonra gazete basılmış, toplatılmış, dava açılmıştı. Bir an daha bu ilk cümleden yanlış mı yapıyorum, aynı şeyleri bir daha mı yaşayacağız diye düşündü ama artık çok geçti. Bu kez Öcalan'ın BK'dakinden çok farklı bulmuştu. Bir defa solunum yollarından dertliydi. Boğaz akıntısı vardı. Sinüsleri doluydu. Sürekli burnunu siliyor, gözlerini ovuşturuyordu. Bir anda geçmiş olsun ne oldu sorusuna verdiği cevap önemli bir uluslararası gelişmeyi ortaya koydu. Her zaman BK'ya rahatlıkla gidip gelen Öcalan son çıkışında birden Suriye istihbarat tarafından durdurulmuş ve hapse atılmıştı. İlk gün hapiste kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı ama buradan gereken mesajı da çıkarmıştı. Şam yönetimi Sovyetlerin çökmesinden ve Körfez Savaşı'ndan sonra dünyanın yeni patronu haline gelen Amerika ile sötüşmek istemiyor, barındırdığı örgütlere ve liderlerine ayağınızı denk alın mesajı veriyordu. Öcalan sıkışmış, tedirgin, rahatsız görünüyordu. Bir an Şam'a Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmeye geldiğini söyleyince sor bakalım ona benim hakkımda ne düşünüyormuş dedi. Birant da zaten bunu sormaya gelmişti. Az sonra Şara'nın karşısındaydı. Apo'yu neden Şam'da tutuyorsunuz ve ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sordu. Şara şaşırmış gibi yaptı. Apo mu? Ben bu ismi ilk defa duyuyorum. Bir an hafif sinirlenerek Öcalan'ın kim olduğunu, nerede oturduğunu anlattı. Hatta biraz önce kendisiyle konuştum. Programda da yayınlayacağım dedi. Sonra el kamerasıyla çektiği Öcalan'ın çamdaki görüntülerini bakana izletti. Şara bilmiyorum deyip konuyu kapattı. Röportajdan sonraki sohbette bir anda size biliyorum desem o kadar çok sorun çıkacaktı ki diyecekti. Çıkışta yeniden Öcalan'a gitti bir an. Bakanın sözlerini anlattı. Apo'nun sıkıntısını gözledi, tepkisini dinledi ve bütün bunların bantlarıyla çıkageldi. Şimdi ilk program için elimizde çok önemli bir gelişmeyi belgeleyen son derece ilginç bir röportaj vardı. Ancak konuşmacı Apo olduğundan diken üstündeydik. Tam da o dönem Güneydoğu'da kan gövdeyi götürmeye başlamıştı. 32. gün adına Deniz Arman'la Yusuf Akçör'ün tam çatışmaların ortasında ekrana yansıttığı kanlı Nevruz'da 38 kişi ölmüştü. Kuzey Irak'tan gelen 500 kadar PKK'lının saldırısı sonucu Taşdelen Karakolu'nda 29 er şehit düşmüştü. Cumhurbaşkanı Özal'ın Kürtçe TV'ye komutanlar sıcak bakıyor açıklamasına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş kimse MGK'daki konuşmaları açıklayamaz diye cevap vermişti. Bu kadar gergin ortamda Öcalan'ı ekrana çıkarmak hem de ilk programın flaşı yapmak mümkün olacak mıydı? Doğru olacak mıydı? Uzun bir tartışmada herkes fikrini söyledi. Bir anın kendisine kumpas kurduğunu düşündüğü devlete özellikle de askere karşı öfkeli olduğunu artık ne yapacaklarsa yapsınlar, içeri atacaklarsa atsınlar noktasına geldiğini görüyorduk. Bu röportajın Suriye'yi yalanlayan, Öcalan'ın Şam'daki varlığını kanıtlayan önemli bir habercilik olduğu inancıyla yayınlamasına karar verdik. Bandı hazırlayıp başımıza gelecekleri beklemeye başladık. Yeni dengelemek için İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in programa davet edilmişti. Öcalan dosyası onunla birlikte izinlik değerlendirilecekti. 18 Mayıs akşamı 32. gün yayına girdi ve o güne kadar sadece adı duyulan terör örgütü lideri, terörist başı, eli kanlı katil diye sunulan adam ilk kez görüntüsüyle sesiyle ekrana geldi. 18 dakikalık bu dosyada bir an 3 yıl önce BK'da kaydettiği ve milliyetin toplatılmasına yol açan görüntüleri de yayınlıyor, PKK'nın kamp hayatını, silahlı talimlerini, günlük hayatlarını gösteriyordu. Öcalan, Şam'daki sıradan bir evin gösterişsiz salonundaki söyleşide yok yere bir bitkinin çiğnenmesine karşı bile hassasım diyor, bana bir şey olursa durumunuz çok zorlaşır. Dört halife dönemi gibi kan gövdeyi götürür diyerek kendisini öldürmeye kalkışacaklara mesaj veriyordu. Sürekli burnunu çekiyor, genzinden tuhaf sesler çıkarıyordu. Aslında gizlilik perdesi ardında esrarlı bir havaya bürünen, adeta efsaneleşen Öcalan'ı sıradanlaştıran bu muymuş dedeten bir yayındı. Yine çok büyük tepkiler aldı. Üstelik bu kez PKK cephesinden de başkanı küçük düşürdünüz diye tepki vardı. Aynı programda 12 Mart belgeseli için Avrupa arşivlerinde bulduğumuz Deniz Gezmiş'in yakalanış görüntülerini de ilk kez yayınladık. Bu renkli görüntüler de ilgiyle izlendi. Türkiye ekran başına kilitlenmiş, 32. gün bir kez daha gündem belirlemişti. Bir an yaşadıklarını unutmuş gibi ardına bakmadan yine dolu dizgin bir koşuya başlamıştı. Türkiye, belki de yakın tarihinin en karışık, en kanlı dönemini yaşıyordu. PKK sürekli kan dökmeye başlamıştı. Kuzey Irak'ta Kürt Federe Devleti ilan edilmişti. Gün be gün büyüyen Refah Partisi'nin ayak sesleri duyuluyordu. Bütün gün bu kargaşanın içinde biz ise Avrupalı gazeteciler gibi sonradan şaşıracağımız bir cesaretle inanılmaz işler yapıyorduk. 1992 Haziran'ında Çiğdem Anap'la Daskır'ya Özal'a suikast düzenleyen Kartal Demirağ'la röportaja gittik. Çiğdem, lafı muhatabının ağzından deşerek alan ustalığıyla Demirağ'a komando kamplarında emekli ordu mensuplarınca eğitildiğini söyletti. Ekim'de Deniz Arman, Almanya'da Federe İslam Cumhuriyeti kurduğunu açıklayan Cemalettin Kaplan'la röportaj yaptı. Kaplancıların toplantı sırasında bir Atatürk maketine saldırması ve bunun 32. güne yayınlanması yine büyük tepkiye yol açtı. Bülent Yayın'ın ertesi günü Boğaziçi'ne konferansa gittiğinde yuhalandı. Daha bunun tartışması bitmeden Mithat'ın Osman Öcalan röportajı geldi. 1992'nin sonbaharında yaptığımız toplantıyı dün gibi hatırlıyorum. Gündem çok yoğundu. Türk Silahlı Kuvvetleri çokça tartışılan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın kapılarını açmıştı. Ben de bu vesileyle Avrupa'da ipliği pazara çıkarılan Gladio'nun Türkiye'deki kontra gerillerinin dosyasını açmaya karar vermiştim. Öte yandan o ay PKK saldırıları sıklaşınca Genelkurmay Kuzey Irak'ta Talebani ve Barzani'nin desteğiyle ve 8 bin askerle 35 gün süren büyük bir askeri harekata başlamıştı. Bu Türkiye'nin ilk büyük kara operasyonuydu. Harekat sonunda peşmergelerin desteğiyle PKK üssü Zeli kampının ele geçirildiği, binlerce PKK'nın öldürüldüğü, kalanların silahsızlaştırıldığının açıklandı. Ülkede büyük bir zafer havası esiyordu ancak bir an Talebani'nin PKK'yı öyle kolayca satacağına inanmıyordu. Mithat'a git bir bak bakalım dedi. Mithat gitti. Bir süre sonra kamptan dönüşte telefon edip Osman Öcalan kampta, silahta bırakmış değiller dedi. Bomba haberdi. Ya Talebani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kandırıyordu ya da Türk Silahlı Kuvvetleri kamuoyuna. Mithat dönüp dosyasını hazırladı. Gerçekten de Osman Öcalan Genelkurmay'ın açıklamasını yalanlar şekilde kampta silahlarıyla görüntü ve demeç vermişti. Demecin propaganda bölümleri ayıklandı. Kamptaki durumu anlattığı bölümler öne alındı. Öcalan teslim falan olmadık. Sadece sınırdan uzaklaştık. Öyle 2000 falan değil, sadece 150 kayıp verdik diyordu. Aynı programda hem kontra gerillayı hem PKK kampını vermek fazla olmayacak mıydı? Bu da uzun uzun tartışıldı. Ancak bir an bekletilen haber elde patlar deyince ikisini birlikte girmeye karar verdik. Herkes öyle haber iştahıyla dolu, öyle heyecanlı, öyle coşkuluydu ki aşırı doz olacağını fark etmek, dengeleri gözetmek kimsenin aklına gelmiyordu. Adeta büyük bir yarış halinde bir andın başını belaya sokmaya çalışıyorduk ve o buna ayak oluyordu. Yayının ertesi sabahı Hürriyet'in yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök bir anda arayıp biraz fazla olmadı mı diye sordu. Emin Çolaşan da vatana ihanet diye yazdı. Patlayacak fırtınanın işaretiydi bunlar. Ayrım sonu. Sayfa 331.